Ayrım 21. Sayfa 232. C. Onları temizlemeyecek. Teskiye etmek, temizlemek, temize çıkartmak, günahlarını bağışlamak, şefaatine nail etmek ve rahmetini kapsamına almak anlamını ifade eder. Bakara 174'te, Yüce Allah'ın indirdiği bir şeyi gizleyenin temize çıkarılmayacağı ifade edilmektedir. Ki bu, Yüce Allah'ın indirdiğinden bir şeyi gizlemek ile ahdini ve yeminini az bir paya satmanın aynı derecede günah olduğunu ifade eder. Razi, onları temize çıkarmaz ifadesini Bakara 174. ayet münasebetiyle onları övmez, amellerini kabul etmez, onları temiz kimselerin cennetinde koklatmaz şeklinde tefsir etmektedir. Kişinin ahirette nasibi olmaması, Yüce Allah'ın onunla konuşmaması, ona itibar etmemesi, onu temize çıkartmaması, netice itibariyle ondan uzaklaşması ve ona değer vermemesi, onunla ilgilenmemesi anlamına gelir. D. Onlar için acıklı bir azap vardır. İşte bu uzaklaşma ve ilgilenmeme onlar için acıklı bir azap olacaktır. Ali İmran 75 ile 77. ayetlerini topluca ele alıp bir genelleme yapacak olursak şunu söyleyebiliriz. Bu dünyadaki farklı davranışlar öteki dünyada da farklılıklar oluşturacaktır. Allah'ın sevgisi ahde vefa gösterenleridir. Sözünü ve yeminini az bir paya satanlar öteki alemde itibar görmeyecek ve acıklı azapla karşılaşacaktır. Yüce Allah insanları beşeri ilişkilere göre gözetletip değerlendirmeyi, bu ilişkilerin en önemlisinin de ekonomik ilişkiler olduğunu öğretmektedir. Karakterin alınan eğitiminin ve dini inancın sağlam olup olmadığı ekonomik ilişkilerde ve özellikle borçlanma konusunda ortaya çıkar. Yüce Allah bunları ele alırken genel anlamda bir davranış psikolojisi analizi yapmakta, ilahi sevgi ve azabın sebeplerini, bunların hangi davranışlarla ahirete taşındığını öğretmektedir. Netice olarak diyebiliriz ki, verilen söz yerine getirildiği zaman Yüce Allah'ın sevgisini kazandıracak, yerine getirilmediğinde ahiretteki nasibini kaybettirecek, Yüce Allah'ın konuşmaması ile karşı karşıya bırakacak, itibarını yitirecek, günahlardan arındırmamasına sebep olacaktır. Acıklı azabı getirecek kadar önemli olan ahde vefanın İslam'ın şartları arasında yerini almaması manidar değil midir? Ahirette bu kadar ceza ile karşılaşacak olan bir eylemin önemi anlaşılmıyor mu? Sadece bundan dolayı Buhari ve Müslim'de 5 şarta dayanarak gösterilen hadisin Hazreti Peygamber tarafından söylenmediği anlaşılmaktadır. 6. Emanete hıyanet etmek. Müminler emanetleri korur. Parantez. Müminun 8. Korunup gözetilmesi için Allah veya insanlar tarafından teslim edilen şeye emanet denir. Emanet kelimesi güven anlamına gelen ve imanın türediği emn kelimesinden gelmektedir. Bu bağlantılardan ve kök kelimelerden hareket edersek iman ile emanet aynı değeri taşımaktadır. Akıl ve onun getirdiği sorumluluk Yüce Allah'ın bize verdiği emanet olmaktadır. Aklın gereğini yerine getirmek, Yüce Allah'ın bize verdiği emaneti yerine getirmek, ona sahip çıkmak demektir. Aklın yanı sıra Kur'an'da bize bir emanettir. Onu öğrenmek, hayata uyarlamak, başkalarına öğretmek ve emanete sahip çıkmak, onu korumak anlamına gelir. Siyaset makamı da kamu görevlileri emanettir. Nisa suresinin 58. ayetinde, emanetleri ehline vermek, emaneti korumak demektir. Öğrenciler öğretmenlerine emanettir. Onları iyi yetiştirmek, onlara doğru bilgi öğretmek, emaneti yerine getirmek için gereklidir. Eşimiz bize emanettir. Bu emaneti korumak da dinin zorunlulukları içerisinde yer almaktadır. Çocuklarımız bize emanettir. Onlara güzel örnek olmak, onları hayırlı evlat olarak yetiştirmek, Yüce Allah'ın kulu olmaları için gereken çabayı göstermek, emaneti korumak demektir. Vatanımız, milletimiz, manevi kültürümüz bize emanettir. Bu emaneti bir sonraki nesle aktarmak, emaneti yerine getirmektir. Arkadaşlarımızın, devletimizin sırrı da bize emanettir. Onları korumak, emaneti korumaktır. İşçinin harcadığı emek, işverene emanettir. İşverenin de işi de çalışana emanettir. Birinin bir diğerine bıraktığı ve sonra alacağı bir şey de emanettir. Şimdi, akıldan Kur'an'a, çocuklara, vatan ve kültüre, siyasi ve kamusal görevlere uzanan bu emanet meselesi İslam'ın şartı olmaya layık değil midir? Hazreti Peygamber'in İslam'ın şartlarını sayarken emaneti onların arasına koymadığını söyleyebilir misiniz? Emn yani güven kelimesinden doğan iman ile emaneti birbirinden ayırmak mümkün müdür? Emanete ihanet etmemek, emaneti yerine getirmek, ona sahip çıkmak İslam'ın temel şartlarından biridir ve orada yerini almalıdır. Hazreti Peygamber İslam'ın şartlarını saydı ama emaneti bu şartlar arasında saymadı diyebilir misiniz? Buna nasıl bir delil gösterebilirsiniz? Haklar ve özgürlükler yöneticilere emanet olduğuna göre bu hak ve özgürlükleri Yüce Allah tanıdığında ve bizim de korumamızı öngördüğüne göre bunların da İslam'ın şartları arasında yer alması gerekiyordu. Kısaca diyebiliriz ki emanet insanın bütün hayatını kapsamına almakta, İslam dininin ne denli bir hayat dini olduğuna delil olmaktadır. Bu kadar önemli bir ilkeyi İslam'ın şartları arasında saymamak acaba nasıl değerlendirilecektir? Emanete ihanet etmeyi münafıklık alameti olarak gören Hazreti Peygamber, emanete ne denli önem verdiğini işaret etmektedir. İslam dini, Allah ile insan ve insan ile insan arasındaki ilişkilerdeki temel taşların, şartların, esasların, ilkelerin arasında emanete yer vermektedir. 7. Haklar. Kur'an, genelde haklara, özelde insan haklarına verdiği önemle insanlığın hayatında köklü bir devrim yapmıştır. En'am suresinin 151 ve 152. ayetlerinde hakların bir kısmının dökümü yapılmaktadır. Allah'ın hakkı, ana baba hakkı, çocuk hakkı, toplum hakkı, hayat hakkı, yetim hakkı, tüketici hakkı, insan hakkı, hukukun hakkı, Allah'ın hakkı şeklinde sıralanmaktadır. Yüce Allah'ın birinci hakkı ona şirk koşulmaması, ikinci hakkı ise ona verilen sözün yerine getirilmesidir. İnsanın hakkı da ona gücüne göre sorumluluk yüklemesidir. Yukarıda sayılan hakların dışında kadın hakları da vardır. Kadının miras hakkı, parantez Nisa 10-11, hakkını arama hakkı, parantez mücadele 1, mülkiyet hakkı yani kul hakkı, parantez Bakara 188, Nisa 29. En önemli haklardan biri de emeğin hakkıdır. İnsan için kendi emeğinden başka bir şey yoktur. Parantez Necm 39. Akraba hakkı diyebileceğimiz hak da vardır. İsra suresinin 26. ayetinde bu hakkın daha çok ekonomik olduğu gündeme getirilmekte ve ödenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Diğer taraftan Bakara 177'de akraba hakkının ödenmesinin iyinin bir parçası olduğunu işaret edilmektedir. Kur'an, fikir ve yoksulun hakkı olduğunu ve bunun ödenmesi gerektiğini gündeme getirmektedir. Parantez, Zariyat 19, Me'ariç 24-25. Bütün bu hakların İslam'ın şartlarında yerini alması gerekmez mi? Maksadımız hakları anlatmak değil ama hakların önemini vurgulamaktır. 8. Doğruyu söylemek. Doğruyu söylemek ilkesinin İslam'ın şartları arasında olması gerekmez mi? Bakara suresinin 83. ayetinde Yüce Allah İsrailoğulları ile yaptığı anlaşmanın 3. maddesinde yani 3. sırada insanlara güzel, doğru söz söylemeyi koymuş, ondan sonra namazı, ondan sonra da zekatı koymuştur. Şimdi bu ayet ve ondan sonraki 84. ayeti dikkate alırsak şöyle bir sıralamaya şahit oluruz. Allah hakkı, ana baba hakkı, insanlara doğruyu söylemek, namaz kılmak, zekat vermek, hayat hakkı, insan öldürmemek ve insanları yurtlarından çıkartmamak. Diğer taraftan Ahzab suresinin 70. ayeti de şöyledir. Ey iman edenler! Allah'a saygı gösterin ve doğru söz söyleyin. Doğruyu söylemek öylesine önemlidir ki Ahzab 71'de Yüce Allah bunu yapanların davranışlarını düzelteceğini, günahlarını affedeceğini söylemektedir. Doğru söz söylemenin bir anlamı da doğru bildiğini öğretmek olabilir. Nisa suresinin 9. ayetinde güçlü nesil yetiştirmek için doğru bilgi öğretmenin gerekliliği gündeme getirilmekte ve önemli bir şart olarak öne sürülmektedir. Doğruyu söylemenin bir diğer anlamı da En'am suresinin 152. ayetinde olduğu gibi hukuku yanıltmamak için akraba olduğu halde adil konuşmayı, yalan yere şahitlik etmemeyi ifade etmektedir. Bir diğer anlamı da doğru haber olabilir. İnsanlara doğruyu, güzeli söylemek Tevrat'ta belirtilen İslam'ın şartları arasında (parantez Bakara 83) hem de Kur'an'ın kurduğu İslam'ın şartlarında yer almaktadır. (Parantez Nisa 9, Enam 152, Ahzab 70) Kur'an ve onun oluşturduğu İslam dini doğru bilgi üzerinde bina edilmiş değil midir? Kur'an ilahi bilgi olması nedeniyle insanlara doğru bilgi sunmaktadır. Temelinde kendi yapısının tamamında doğru bilgi olan bir dinin doğruyu söylemeyi şart olarak koşmaması mümkün müdür? Ters tarafından bakınca yalanı veya yanlışı söylememek yani doğruyu söylemek İslam'ın temel şartları arasında sayılmalıdır. İslam'ın şartları arasına hacı koyar da doğru söz söylemeyi koymazsak insanlar hacca giderler ama yalan söylemekten çekinmezler. Çünkü İslam'ın şartlarında yoktur. İnsanın ağzından, kaleminin ucundan çıkan kelimeler doğru olmalı. İnsanları aldatmamalı, yanlışa götürmemeli. Tam tersine onlara ışık, mutluluk ve olgunlaşma vermelidir. Bunun için de İslam'ın şartları arasında yer almalıdır. 9. Özgürlük. Özgürlük deyince akla gelen konulardan biri tercihtir, seçmedir. Düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi özgürlükler varsa bunların arasında tercih özgürlüğü de yer almalıdır. Yüce Allah insana düşünce özgürlüğü tanımasaydı Müddessir suresinin 18-20. Ayetlerinde Velid Mugire için zira o düşündü ve ölçtü, biçti. Geberesice nasıl ölçtü biçti, lanet olası nasıl ölçtü biçti demezdi. Velid Mugire bir örnektir. Nice Velid Mugireler geldi, geçti ve gelecektir de. Özgürlük olmasaydı dünyada kötülük de olamazdı. Düşünce özgürlüğü olmasaydı lanetlenecek şekilde kötü düşünceler de hayat bulamazdı. İnanç özgürlüğü olmasaydı ne kafir, ne müşrik, ne de münafık olurdu. İnsanlar değerlendirmeler yapmak ve düşünüp değerlendirdiklerini beden dili veya konuşmaları ile ifade etmek özgürlüğüne sahiptirler. Onun içindir ki Müddessir suresinde hem beden diliyle ifade etme hem de sözle ifade etme özgürlüğü gündeme getirilmektedir. Sonra baktı, sonra yüzünü ekşitti ve suratını astı. Sonra arkasını döndü ve kibirlendi. Şöyle dedi, bu sadece öncekilerden nakledilen bir büyüdür. Bu yalnızca bir insan sözüdür. (Parantez Müddessir 21-25) İşte bu ayetlerdeki bakma, yüzünü ekşitme, suratını asma, arkasını dönme şeklindeki durumlar beden diliyle ifadeyi göstermektedir. Öncekilerin sözü sadece büyüdür demesi de sözle ifade tarzıdır. İfade özgürlüğü olmasaydı bu tarz davranmayı yapamazdı. Diğer taraftan insanın bir de seçme özgürlüğü vardır. Dileyen Rabbine bir yol edinir. (Parantez İnsan 29) Dileyen bunu yapar, Rabbinin yolunu seçer. Dileyen seçmez anlamına gelmektedir. Ayrıca Yunus suresinin 99. ayeti özgürlüğün Yüce Allah tarafından tanındığını ifade etmektedir. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen inanmaları için insanları zorlayacak mısın? De ki, hak Rabbinizdendir. Dileyen inansın, dileyen inkar etsin. (Parantez Kehf 29) Şüphesiz biz insana doğru yolu gösterdik. İster inanır, ister inkar eder. (Parantez İnsan 3) İşte bu ayetler bir taraftan inanç özgürlüğünü, diğer taraftan da seçme özgürlüğünü ifade etmektedir. Yüce Allah'ın dilemesi ile kulun dilemesi arasındaki ilişki, Yüce Allah'ın külli iradesi ile kulun cüzi iradesi arasındaki ilişki, insana Allah tarafından tanınan tüm özgürlüklerin durumu, İslam'ın şartları arasında yer alacak kadar önemli değil midir? İbrahim suresinin 3. ayetinde dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenlerin yanlışlığı ele alınmaktadır. Tercih vardır, insanın hayatını karartır, cehenneme çevirir. Tercih vardır, insanın hayatına aydınlık ve cenneti getirir. İşte bu durum tamamen tercih özgürlüğünün üzerine oturmaktadır. İnsanın hayatı için bu denli önemli olan seçme özgürlüğünün İslam'ın şartları arasında yer almaması manidardır. Günümüz anayasalarında en önemli konularından biri hak ve özgürlükler olduğuna göre ilahi anayasada da ön şartlarda yer almalıdır. Araf suresinin 157. ayetinde Hazreti Peygamber'in görevlerinden biri insanların zihin ve gönüllerine vurulan zinciri kırıp onları özgürlüklerine kavuşturmak olduğuna göre bu görev küçümsenip. 10. Sevgi ve kardeşlik. İslam dininin temelinde dünya insanlığına saracak ve insanı Allah'a yaklaştıracak bir sevgi vardır. Yüce Allah bu sevgi türünü Şura suresinin 23. ayetinde şöyle anlatmaktadır. De ki, ben görevime karşılık sizden bir şey beklemiyorum. Ancak Allah'a yaklaştıran bir sevgi istiyorum. Hazreti Peygamber'in eğitiminin ana amaçlarından biri bu sevgiyi insanlara elde etmesidir. İlahi eğitimin amacı olan sevgi, İslam'ın şartı olmaya layık değil midir? Yüce Allah bu şartı zaten koymuştur. Diğer taraftan Meryem suresinin 96. ayetinde Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. İman edip iyi amellerde bulunanlara gelince Allah onlar için bir sevgi yaratacaktır. Yüce Allah verin bana gerçek imanınızı ve faydalı işinizi onlardan bir sevgi yaratalım diyor. İman ve iyi amel dinimizin amaçladığı sevginin hamurunu oluşturmaktadır. Sevginin olduğu yerde gönüller kaynaşıyor. Parantez. Enfal 63. Kin ve düşmanlıklar, bölünmeler, tefrikalar eriyor. Parantez. Ali İmran 103. Ayrıca sevgi, kardeşliği de getiriyor. Onun için Yüce Allah, Hücurat suresinin 10. ayetinde müminleri kardeş ilan ediyor. İmanı İslam'ın şartlarının başına koyuyoruz. Neden sevgi ve kardeşliği bu şartlar arasında koymuyoruz? Sevgi ve kardeşlik olmadan İslam nasıl olacak? Madem ki iman ile amel sevgisinin hamurudur, o zaman sevgi kaçınılmaz bir şekilde İslam'ın şartlarındandır. Madem ki sevgi, iman kardeşliğinin olmazsa olmazıdır, o zaman kardeşlik de şartlar arasında yerini almalıdır. İşte bu özel sevgidir ki Hazreti Musa'yı düşmanının sarayında büyütmüştür. Parantez. Taha 39. Yüce Allah, Hücurat suresinin 10. ayetinde müminleri kardeş ilan etmektedir. Ardından toplumlar arası ilişkileri ve bu ilişkilerin getirdiği hukuku da bu kardeşlik üzerinde kurmakta, kardeşliği yarayacak en küçük bir davranışa müsaade etmemektedir. Parantez. Hücurat 11-12. Bu kadar önemli olan sevgi ve kardeşliği Hazreti Peygamber İslam'ın temellerine koymaz mıydı? Kendi peygamberlik amaçlarından birinin de Allah'a yaklaştıran bir sevgi olduğunu Yüce Allah'ın söylettiği Hazreti Peygamber İslam'ın şartları arasında bunu koymasın. Mümkün müdür? Kur'an'ın yani İslam'ın ana amaçlarından biri kardeşliği gerçekleştirmek, sevgi bağlarını kurmak olduğuna göre ihmal edilmesini Hazreti Peygamber'e bağlayabilir miyiz? 11. Bir cana kıymamak. Yüce Allah, Furkan suresinin 68. ayetinde Rahman'ın kullarının 3 büyük günahı işlemeyeceğini bildirmektedir. Bu günahlar şirk koşmak, haksız yere haram kılınan bir cana kıymak, zina etmektir. Konumuzu üzerinde bina ettiğimiz başlangıç hadisinde tevhid inancı vardır ama bir cana kıymamak yoktur. İnsanı haksız yere öldürmemek bir yana, haksız yere bir hayvanı, bir ağacı öldürmemeyi dahi kapsamına almaktadır. Ayrıca Maide 32'de şu ifade yer almaktadır. Kim haksız yere bir cana kıyarsa, bütün insanların öldürmüş gibi olur. Bu denli önemli olan bir konuyu İslam'ın şartlarına koymaması düşünülebilir mi? Haksız yere bir cana kıymamak, bütün vahiylerde yer almaktadır. Hazreti Peygamber'den önce gelen vahiyler de İslam olduğuna göre, onların şartları arasında da yer almıştır.